Ayrım 61.
Bir çizimi masonik semboller olan gönye ve pergelin yanına yerleştirilmişti. Konrad Göringer adı geçen eser. 1789 Temmuz'undaki ünlü Bastille baskını ile başlayan Fransız devriminin gelişimi ve aşamalarından uzun uzadıya söz etmenin anlamı yok. Burada bizim açımızdan önemli olan devrimin sonuçları sırasında ortaya çıkan bazı çarpıcı görüntüler ve belki bazı devrimcilerle ilgili düşünülmesi gereken birkaç küçük not. Devrim, burjuvazi önderliğinde geniş ve örgütlü halk kesimleri tarafından krala ve aristokrasiye karşı yapılmıştı ama en büyük hedeflerinden biri de Hristiyan kilisesiydi. Zafer kazanıldıktan çok kısa bir süre sonra ruhban sınıf hızla sindirilecek ve aydınlanma düşüncesinin bayrağı haline gelen akıl kültü, Cult of Reason ya da diğer adıyla yüce varlık kültü devrimin önderlerinden Maximilien Robespierre tarafından ülke çapında yaygınlaştırılmaya başlayacaktı. Devrim kutlamaları için sokaklara dökülen halk grupları ellerinde ya özgürlüğün simgesi mavi kırmızı beyaz renkleri içeren bayraklar taşıyorlardı ya da üzerinde her şeyi gören göz amblemi çizili flamalar. Başlarında da çoğunlukla kırmızı frigya bereleri bulunuyordu. Bu bere devrimin güçlü müttefiklerinden yoksul kesimlerin temsilcisi Sans-Culottes, külotsuzlar adlı radikal örgütün simgesiydi. Düzenli aralıklarla Paris'in merkezi semtlerinde yoğun katılımla gerçekleşen sokak festivalleri en yaygın devrim kutlamaları arasındaydı. Bunlar sırasında devrimin simgesi haline gelen akıl tanrıçası rolünü oynayan bir genç kız, üzerine mavi, kırmızı ve beyaz renkleri içeren bir giysi giyip, başına da kırmızı bir frigya beresi takıyordu, tıpkı Kibele gibi. Büyük anne çok uzun bir aradan sonra Avrupa'ya geri dönmüştü. Cumhuriyet döneminden itibaren Roma'da kutlanan Saturnalia şenlikleri 1793'te büyük bir coşkuyla Paris'te yinelenmeye başladı. Bu zorba Tarquinius ve karısı Tullia'nın tahttan indirilişi için düzenlenmiş bir kutlamaydı. Margaret J. Jacob, Living the Enlightenment, Freemasonry and Politics in the 18th Century Europe, sayfa 174. Bir başka deyişle Fransız Cumhuriyetçileri kendilerini Roma Cumhuriyeti'nin kurucularıyla özdeşleştiriyorlardı. Kiliseler yeni kültün tapınaklarına dönüşüyordu yavaş yavaş. Bunlardan bazılarında ünlü aktrislerin canlandırdığı akıl tanrıçası sembolik olarak tahta çıkıyor ve altın çağı başlatıyordu. Joseph Chinard tarafından devrimden hemen sonra yapılan mermer heykelde Gene de la République, Cumhuriyet, Greco-Roman giysilere bürünmüş, başında kırmızı frigya şapkası taşıyan bir kadın biçiminde betimlenmişti. Graham Hancock, Robert Bowell, adı geçen eser, sayfa 6. Fransız devriminin öncü ve radikal kanadı, eski Aziz Jacob Manastırı'nı politik bir merkez haline getirip toplantılarını burada gerçekleştirdiği için Jacobenler olarak adlandırılan aydınlanma düşüncesinin ateşli savunucularından oluşuyordu ve öne çıkan liderlerin arasında azımsanamayacak sayıda mason vardı. Robespierre, Jean-Paul Marat, Mirabeau Conte gibi. Diğer bir devrim lideri hukukçu George Danton, radikal Jacobenlere karşı ılımlı Gironden hareketin içinde yer almayı seçmişti ve o da masondu. Yüce varlık kültü ile birlikte Fransa'da ciddi bir takvim reformu da başladı. Eski ay adları yenileriyle değiştirildi. Yılda, tıpkı eski Mısır'da olduğu gibi 10'ar günlük 36 dekana bölündü ve 360 günlük bu takvimi tamamlamak için sırasıyla erdem, deha, emek, fikir ve ödül adları verilen 5 tamamlayıcı gün eklendi. Terör yılları olarak bilinen 1793-94'te çoğu giyotinle sonuçlanan acımasız yargılamalar ardı ardına geldi ve nihayet işler iyice kontrolden çıktığında yaygın deyişle devrim kendi çocuklarını yemeye başladı. Birbiri ardına hainlik suçlamasıyla giyotine gidenlerin arasında devrimin liderlerinden Danton ve Robespierre de vardı. 1794 yılında henüz kendisi de giyotine yürümeden önce devrimci şiddetin gerekliliğini ulusal konvansiyon önünde yaptığı konuşmada şu sözlerle dile getirmeye çalışıyordu Robespierre. Erdem olmadan sadece şiddet yıkıcı olur. Şiddet olmadan da erdem güçsüz kalır. Şiddet hızla uygulanan, kesin ve katı bir adaletten başka bir şey değildir. Erdemin gönüllere dolmasıdır. Maximilien Robespierre, Erdem ve Şiddet üzerine, Janko Musuli'nin hazırladığı Hürriyet Bildirgeleri adlı derleme, sayfa 111. İşte bu erdem tutkusu birkaç yıl içinde devrimi, özgürlüğün simgesi olmaktan çıkarıp büyük bir kabusa dönüştürecek, aydınlanma düşleriyle birlikte tüm iyimserlikleri de dökülen kanda boğacaktı. Heyecan ve coşkuyla gelen cumhuriyet, dizginlenemeyen bir öfke ve durdurulamayan şiddet nedeniyle devrimin öncü sınıfı burjuvaziyi de bir hayli korkutmuştu. Bu korku ve panik duygusu domino etkisiyle Avrupa'nın dört yanına, hatta Amerika'ya dek yayılmak üzereydi artık. Fransa'da yaşanacak bedelse Napolyon Bonaparte'ın askeri diktatörlüğü ve bitmek bilmeyen yıkıcı savaşlar olacaktı. Illuminati, Fraternis'in son nefesi. Amerikan devriminin önderleri bağımsızlık bildirgesini imzalamadan birkaç ay önce eski Celt Cermen geleneklerine göre yaz mevsiminin başlangıcını işaretleyen Beltane Bayramı'nın kutlandığı 1 Mayıs 1776 günü Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bir hukuk profesörü yeni ve özgür bir dünya yaratma düşlerini amaç edinen gizli bir kardeşlik derneği kurduğunu güvendiği dostları ve öğrencilerine duyuruyordu. Henüz daha Avrupa burjuvazilerinin fazla ileri giden radikal devrim korkuları yaşamadığı, aydınlanma düşlerinin sıcak ve heyecan verici bulunduğu günler yaşanmaktaydı. Ingolstadt Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Adam Westhaupt, bir Cizvit okulunda dinsel dogma bombardımanı altında yetişmiş olmasına karşın ergenlik çağından itibaren Katolik inancından hızla soğumaya başlayan, aydınlanma ilkelerinden fazlasıyla etkilenmiş, Rousseau hayranı bir bilim adamıydı. Büyük bir olasılıkla Mason düşüncesi ve idealleriyle çok erken yaşlarda tanışmış, örgütün kökenlerini derinlemesine incelemişti ama hiçbir zaman bir locaya üye olmadı. Onun aklında da toplumsal reform ve köklü bir dönüşüm fikri dolaşıp duruyordu. Ne var ki o sıralar Avrupa için fazla ilerici bulunan aydınlanma hedefleri ve burjuva devrimleri Westhaupt için yetersiz ve çözüm sağlamaktan uzaktı. 1776 Mayıs'ında kurduğu örgüte ilkin Perfectibilis, kusursuzlaşanlar adını verdi. Kısa bir süre sonra da bu adı Illuminati, aydınlanmışlar olarak değiştirdi. Aslına bakılırsa Westhaupt, kısa vadeli ciddi ve büyük hedefleri olan bildiğimiz anlamda bir gizli örgüt falan kurmamıştı. Daha çok benzerlerine o dönemler Avrupa'nın birçok yerinde olduğu gibi Almanya'da da sık rastlanan okuma ve fikir tartışması gruplarından biriydi bu. Gizliliğin nedeni ise son derece basitti. 1776 yılında Bavyera hala Katoliklerin kalesiydi ve bir üniversite profesörü ya da öğrencisi egemen dogma dışındaki sapkın fikirlerin tartışıldığı, eşitlik ve özgürlük düşlerinden söz edilen bir grup kurduğunu açıkça ilan ederse okuldan atılmayı, hatta tatsız bir yargılanma sürecini göze almak durumundaydı. Westhaupt bu nedenle Illuminati'den yalnızca çok iyi tanıdığı ve güvendiği birkaç insana söz etti ve uzunca bir süre çok az yeni üyenin katılımıyla sürdürülen kardeşliğin etkinlikleri hep birlikte kitap okuma ve temel felsefi kavramlar üzerinde tartışmalar yapmakla sınırlı tutuldu. Ancak Westhaupt'ın saygın ve güvenilir kişiliği genç akademisyenler arasında grubun adının yavaş yavaş duyulmasını sağlıyor ve Ingolstadt'taki zeki, donanımlı ve açık fikirli aydınları Illuminati'ye doğru çekiyordu. Üyelik talepleri ve grubun çevresindeki sempatizan sayıca artınca tedbiri elden bırakmayan bir kişiliğe sahip olan Westhaupt, güvenli bir çözüm üretmek için bir süre düşündükten sonra Pisagor'un kardeşlik modelini uygulamaya karar verdi. gruba katılım ve paylaşım dereceli olarak gerçekleşecek, yeni üyeler inisiyasyonun ardından belli bir deneme süresi içine alınacak, Illuminati'nin üzerinde yoğunlaştığı idealler ve tasarılar ancak kendini kanıtlamış üst düzey üyelerle tartışılacaktı. Ayrıca yine güvenlik için üyelerin birbirlerini gerçek adlarıyla değil, Vestap tarafından belirlenecek takma adlarla tanımasına, sohbet ve toplantılarda yalnızca bu adların kullanılmasına karar verildi. Vestap, kendisine takma adı olarak Roma'da insanları bir araya getirerek kölelikten kurtulmak üzere savaşmaya çağıran Romalı gladyatör Spartacus'u seçmişti. Üyelerin adları da çoğunlukla Yunan ve Roma mitolojisinden ya da ünlü filozofların adları arasından seçiliyordu. Ajax, Danos, Confucius, Sokrat gibi. Simgecilik kent ve bölge adları üzerinde de uygulanmıştı ve Ingolstadt'a Eleusis ya da Efesus, Münih'e Atina, Viyana'ya Roma diyorlardı. James H. Billington, Fire in the Minds of Men, sayfa 95. 18. yüzyılın son çeyreğinde Almanya'da 250 ile 350 arasında loca ve 30 bine yakın mason bulunduğu tahmin ediliyordu. Alfred Kaiser, From Freemasons to Industrious Patriots, Organizing and Disciplining in the 18th Century Germany, Organization Studies, Winter, 1998. Yoğun Katolik baskısına karşın Bavyera'nın burjuva aydınları ya da kimi soyluları arasında masonluk küçümsenemeyecek oranda yayılmıştı. Kendini Eleusis gizemciliğinin cazibesine kaptıran ve Illuminati için Pisagor kardeşliğini model alan Weishaupt, kamuya fazla açık gördüğü ve pasif bulduğu mason örgütlenme yapısından ilk dönemlerde bilinçli olarak uzak durmayı seçti. Vernon Stauffer, New England and the Bavarian Illuminati, sayfa 133. Weishaupt, toplumsal dönüşümle ilgili olarak Rousseau'nun ideallerini büyük oranda paylaşıyordu ama ondan çok daha radikal bir çizgiye sahipti. Din kurumları ve ruhban sınıfı bütünüyle ortadan kaldırılmadıkça insan düşüncesi ve vicdanı gerçek anlamda özgürlüğe ulaşamayacak, monarşiler, hanedanlar ve ülkesel sınır kavramı tarihe gömülmedikçe evrensel barış ve kardeşlik asla sağlanamayacak, sosyal sınıflar ve bireysel servet farklılığı varlığını korudukça da eşitlik ve adalet hiçbir zaman gerçekleşmeyecekti. Üzerine gidilmesi gereken idealin Rousseau'nun da anımsattığı üzere bin yıllar önce zorunluluklar nedeniyle ilkel düzeyde var olan paylaşımcı ve eşit toplumsal yapıyı bugünün dünyasında yeniden yaşama geçirmek olduğuna inanıyordu. Ülkelerin, sınırların, dinlerin ve bireysel servetin olmadığı, mutlak barış ve özgürlüğe dayanan bir kardeşçe paylaşım. Kısacası Weishaupt, artık yok olmak üzere olan fraternis idealinin geç dönemdeki temsilcisinden başka bir şey değildi. Bütün bunların bir ütopyadan ileri gidemeyeceğine inandığı ilk günler boyunca, Illuminati'yi yalnızca yakın dostlarla entelektüel sohbet ve bilgi paylaşımını sağlayacak mütevazı bir fikir kulübü gibi gördü. Ancak dünya çok özel, çok hızlı ve büyük değişimlere gebe bir dönem yaşıyordu. Kardeşlik örgütünü kurduktan yalnızca 2 ay sonra Amerikan devrimcilerinin bağımsızlık bildirgesini imzalamaları onu hem heyecanlandırmış hem de iyimserliğini arttırmıştı. Orada yaşananların sıradan bir sömürge bağımsızlık savaşı olmadığını çok iyi anlamıştı çünkü. Okyanusun diğer yakasındaki bir ülkede aydınlanma idealleri uzantısında bir devrim başlıyor, eşitlik, özgürlük ve adalet sloganları yankılanıyor, üstelik bu hareketin içinde Weishaupt'ın pasif ve uzlaşmacı mistikler olarak gördüğü mason locaları da etkin rol alıyordu. Kısa bir süre sonra Fransa'nın da için için kaynamaya başladığına dair haberler gelince genç profesör umutlandı. Belki de sağlam bir örgütsel yapı ve iyi eğitilmiş kararlı kadrolarla Avrupa'yı baştan aşağı sarsacak büyük ve geniş çaplı bir devrim gerçekleştirilebilirdi. Ancak gizliliği korumak artık iyice büyük önem taşıyordu. Yalnızca liberal düşünce ve ilerlemenin dostları arasındaki gizli koalisyon, batıl inanç ve yanlışlığın güçlerini yenilgiye uğratabilirdi. Vernon Stauffer, adı geçen eser, sayfa 132. Adam Weishaupt amaçlarının ne topraklar fethetmek, ne otoriteyi ele geçirmek, ne de servet kazanmak olduğunu anlatıyordu müritlerine. Bundan çok daha zor olan bir şey gerçekleştirmek ve bireyleri fethetmek durumundaydılar. James A. Billington, adı geçen eser, sayfa 94. Değişim ve dönüşümler toplum içindeki aydınlanmışların sayısı artmadan gerçekleşemezdi ve bu nedenle büyük ve iddialı planlar peşinde koşmak yerine insanları bilgilendirip ikna ederek Illuminati'nin ideallerini benimsemelerini sağlamaları gerekiyordu. Üyelik kategorileri 3 dereceli olarak düşünülmüştü Illuminati'de. Acemiler, Minerva denen eğitimli üyeler ve aydınlanmış Minerva olarak adlandırılan üstadlardan oluşma çekirdek kadro. İlk kategori, gelecek vadeden yetenekli ve öğrenmeye açık genç adayları içeriyor ve örgütün dış çemberini oluşturuyordu. Minervalar, bağlılığını kanıtlamış, toplumsal değerler için kendi çıkarlarından özveride bulunmaya hazır, güvenilir üyelerdi. Üçüncü derecedekilerse Illuminati'nin örgütleyici ve kurmaylarıydı. Vernon Stauffer, adı geçen eser, sayfa 134-136. 1777 yılının sonlarında antik gizemlere meraklı bir romancı ve oyun yazarı olan Adolf von Knigge ile dost oldu. Aradan geçen süre içinde Ingolstadt'ın yanı sıra çevre kentlerde de Illuminati'nin üyeleri büyük bir hızla artmış, Bavyera'nın en seçkin adaylarını bir araya getiren bu gizemli kardeşlik yavaş yavaş bir efsaneye dönüşmeye başlamıştı. Knigge, Weishaupt'ta sürekli büyük saygı duyduğunu, ideallerini her şeye karşın sembolik bir müritler kulübünün ötesine geçmeyen bu küçük grupla gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını ama kendisiyle benzeri düşünce ve amaçları paylaşan Mason locaları içinde yer almayı seçerse bu güçlü müttefikin yardımıyla Illuminati'yi çok daha saygın ve etkili bir konuma getirebileceğini anlatıyordu. Sonunda onu ikna etmeyi başardı ve Adam Weishaupt, dostu Knigge'nin yardımıyla Bavyera'daki bir Mason locasına katıldı. Burada karşılıklı bir çıkar ilişkisi söz konusuydu aslında. Masonlar, düşünce ve amaçlar açısından kendileriyle belli yakınlığa sahip olmakla kalmayıp, prestijli bir aydınlar kulübünü andıran Illuminati'yi içlerine alarak imajlarını güçlendirmeyi, Weishaupt'ta Mason locaları arasından aradığı niteliklerde yeni ve etkin üyeler bulmayı hedefliyordu. Gerçekten de bu bütünleşme kısa süre içinde Illuminati'ye bir hayli yarar sağlamışa benziyordu. Üye sayısı 1778'de 2000'i aşmış, Weishaupt yalnızca Almanya'daki localarla değil, Fransa'nın devrimci grupları ve aydınlanmanın önde gelen isimleriyle tanışmayı da başarmıştı. Bu arada Illuminati, aralarında yazar Christopher Nicolai, düşünür besteci Gottfried von Herder ile 18. yüzyılın ünlü yazar ve düşünürü Johann Wolfgang von Goethe gibi önemli isimleri, Konrad Göringer adı geçen eser, üyeleri arasına katmıştı. Ancak üye sayısı arttıkça ve aydınlatılmış Mason locaları hareketin içine katıldıkça hem nitelikte ciddi bir düşüş yaşanmaya başladı hem de yaygınlık ve prestijin verdiği güvenle örgüt içi disiplinde sarsıntılar ortaya çıktı. 1782'de üye sayısı 3000'e yaklaşmış, Fransa, Hollanda ve Polonya'da temsilcilikler oluşturulmuş ve Bavyera'da birçok Mason locası Illuminati'nin etki alanına çekilmişti. Ama Weishaupt gelişmelerden hiç memnun değildi. Sağ kolu Cato'ya yolladığı bir mektupta şunları yazıyordu. Çaresiz durumdayım. Bizim daha fazla güvenimizi kazanmak istediğinden söz eden ve gerçekten de çok yetenekli bir adam olan Sokrat sürekli sarhoş. Augustus'un durumu daha da kötü. Alcibiades bütün gününü Winter'in güzel karısının yanında geçirip aşkından iç çekmekten başka bir şey yapmıyor. Tiberius Demosides'in karısını baştan çıkarmaya kalktı ve adam onları uygunsuz durumda yakaladı. Konrad Göringer adı geçen eser.